Ayrım 2. Tevfik Fikret ve Haluk Gerçeği. Sayfa 24. 18 Ağustos 1917'den biz gene 19 Ağustos 1918 gününe ve Mustafa Kemal Paşa ile hocası Emin Bey'e dönelim. 18 Mart 1915'te denizde uğradığı müthiş yenilginin öcünü almak ve Çarlık Rusyası'na yardımcı olma görüntüsü altında Osmanlı payitahtını ele geçirerek Türklüğü Anadolu'dan geldiği yere süpürmek amacıyla tarihin en kanlı savaşlarından birini başlatan emperyalist güçlerin karadan çıkarma harekatı da bir adım bile geri gitmek yoktur. Uyku ve dinlenme aramak yalnız bizleri değil bütün ulusu sonsuza kadar bundan mahrum edebilir. Düşmanı denize dökmedikçe yorgunluk belirtileri göstermek olamaz diyerek karşılarına dikilen Mustafa Kemal'le kahraman askerlerine çarpıp hezimete uğramıştı. Paşa 15 Aralık 1917'den 1918'in Ocak ayı başlarına kadar o tarihte veliaht olan son padişah Vahdettin'le birlikte Almanya'yı ziyaret edecek ve Alman cephesinde gördükleriyle savaşın kaybedilmek üzere olduğu inancı pekişecektir. 16 Ağustos 1918'de Mustafa Kemal Paşa yeniden 7. Ordu Komutanlığı'na getirilir ve kendisinden Filistin ve Suriye'deki İngiliz ilerleyişine karşı Halep kuzeyinde bir savunma hattı kurması istenir. İstanbul'da Harbiye Nezaretinde bu görevi aldıktan 3 gün sonra Mustafa Kemal çocukluğundan beri büyük bir hayranlıkla bağlandığı Tevfik Fikret'in 2. ölüm yıl dönümündeki anma törenine katılmaya vakit bulacak ve onun henüz mezarının bile bulunmadığı Tevfik Fikret, aşiyanın bahçesine gömülmesi biçimindeki vasiyetine karşın bazı yakınlarının ısrarı ile Eyüp'te toprağa verilmişti. Vasiyeti ancak 46 yıl sonra 94. doğum yıl dönümü olan 24 Aralık 1961 tarihinde yerine getirilebilmiş ve kemikleri Eyüp'ten aşiyana halen gömülü bulunduğu yere nakledilmiştir. Aşiyanın da güç ve inanç tazeleyecektir. Ülke apaçık bir felakete doğru hızla sürüklenirken. Yorgun Benz, Sultan Aziz tarafından 1800'lerde yaptırıldığı için onun adıyla anılan Aziziye Karakolu'nu geçip dar ve bozuk yoldan sarsıla sarsıla bebeğe ulaşır. Birkaç dakika sonra da aşiyana sapan dik yokuşun başına. İki arkadaş buradan sonra yürüyeceğiz diyerek arabadan inerler. Otomobilin çıkamayacağı bakımsız ve daracık yokuşu tırmanırken paşanın yaveri de biraz geriden onları izlemektedir. Mustafa Kemal koluna girdiği Harbiye'den Maneş hocasına yüreğinin derinliklerinden gelen bir sesle Fikret'e olan sevgisini anlatır. Ben inkılap ruhunu ondan aldım. Ziyaret edeceğim yerlerin başında elbette aşiyan gelir. Bir de sır verir hocasına bu yokuşta. Yakında Anadolu'ya gidiyorum. Sen ne dersin? Hocası cevap verir. Daha ne duruyorsun? Kim bilir Mustafa Kemal memleketi kurtarma kararını ilk kez belki de Fikret'in katına tırmanırken açıklamaktadır. Aşiyana çıkılır, saygı duruşunda bulunulur ve bu tarihi ziyaret anı defterindeki şair, yazar ve gazeteci Süleyman Nazif 1869-1927, Profesör Afet İnan, Belleten Ekim 1968, Süleyman Nazif sansüre aldırış etmeden Hadisat gazetesinde Kara Bir Gün başlıklı bir yazı yayınlayarak İstanbul'un müttefiklerce işgaline şiddetle karşı çıkmış ve Fransız tarihinden örnekler vererek ulusal duyguları kamçılamıştır. Bundan inanılmaz ölçüde rahatsız olduğu anlaşılan işgal kuvvetleri, komutanı yazı sahibinin derhal yakalanıp kurşuna dizilmesi emrini vermişse de, sonuçta şairin Malta'ya sürgün edilmesiyle yetinilmiştir. Tarafından anlamlı ve edebi bir üslupla kaleme alınıp şair ve yazar kardeşi Faik Ali'nin Ozan Soy 1876-1950 yanı sıra Mustafa Kemal Paşa tarafından da imzalanan şu kısa fakat düşündürücü tümce ile ölümsüzleştirilir. Tavafı tahatturunda bulunmakla mübahi perestişkaranı Fikret, Mustafa Kemal, Süleyman Nazif, Faik Ali 19 Ağustos 1918. Mustafa Baydar, Varlık Dergisi, 15 Aralık 1967. Bugünün Türkçesiyle, anısı çevresinde bulunmakla övünen Fikret'i taparcasına sevenler. Tören, talihsiz Sevr Anlaşması'nı imzalayanlar arasında bulunan ve kurtuluştan sonra 150'likler listesine alınacak olan şair ve devlet adamı Doktor Rıza Tevfik'in 24 Ağustos 1915 günü Bebek'teki evinde yazdığı Fikret'in Necip Soylu Ruhuna isimli şiirin kendisi tarafından okunmasıyla son bulur. Doktor Rıza Tevfik Bölükbaşı, Serab-ı Ömrüm, Kenan Matbaası, İstanbul 1949, sayfa 100-101 isimli kitabında bu şiirin yazılmasını şöyle açıklar. Merhum Fikret'le çok samimi dosttuk. Zaten en yakın komşusuydum. Son zamanlarında çok geçmeden öleceğini sezmiş ve bazı arzularını bana vasiyet etmişti. Cenazesinde kimsenin bulunmamasını ve nutuk söylenmemesini bilhassa tembih etmişti. 35-40 kişiyle Eyüp'e götürülüp sessizce defnettik ve döndük. Birkaç gün sonra tek başıma tekrar mezarına gittim. Bir müddet ayakta durup düşündüm ve derin bir yeis ile eve döndüm. Bu şiir o gün düşündüklerimi ve duygularımı meyusane bir eda ile kısaca ifade edebilmiştir. Dediler ki ıssız kalan türbende vahşi güller açmış, görmeye geldim. O cennet bağının hakine, toprak, ben de hasretle yüzümü sürmeye geldim. Dediler ki sana emel bağlayan, kabrinde diz çöküp bir dem ağlayan, ber murat, muradına ermiş olurmuş, ben de bir zaman ağlayıp murada ermeye geldim. Şu hicran yılının sonbaharında, laleler titrerken çemen zarında, çimenli yer, gün doğmadan evvel ben mezarında, matem çiçekleri dermeye geldim. Seni andım bütün gam çekenlerle, aşkı hak, Tanrı aşkı uğruna yaş dökenlerle, sarı gonca veren şu dikenlerle, taşına bir çelenk örmeye geldim. Yağdın ölüm gibi bir sırrı müpem, neşeyi sevda mı bu hisse elem, ruhumda ne füsun, büyü eyledin bilmem, bugün sana gönül vermeye geldim. Filozof Rıza Tevfik, Lübnan, Cünye'deki sürgün yıllarında da 1940 Tevfik Fikret'e o tarihlerde yapılan saldırıları duyacak ve bu saldırı sahiplerine aşağıdaki dörtlükle cevap verecektir. Fecri hürriyetin infilakında, özgürlük sabahının ışımasında, türkü coşturmuştu Fikret'in marşı. Şimdi İstanbul'un boş afakında, ufuklar, köpekler uluyor mehtaba karşı. Devrin bir başka şairinin, Florinalı Nazım'ın, tam adıyla Mehmet Nazım Özgünay, 1883-1939, İstanbul'da hukuk öğrenimi gördükten sonra Dahiliye Nezaretinde çeşitli görevlerde bulunmuş, Gümüşhane mektupçuluğuna atanması üzerine emekliye ayrılmıştır. Dil ve teknik yönden başarılı şiirleriyle tanındıysa da kendi kendisine şiir kralı unvanını vermesi hoş karşılanmamıştır. Kızı ise Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre önce Fikret'in 8. ölüm yıl dönümünde mezarı başında toplanan dostlarına babasının şu dizelerini okur. Bu toprak altında şimdi örtülü, ey büyük şair, muhterem ölü, hayatın bir parlak gün gibi geçti, sen öldün, gözümüz karayı seçti. Bir büyük güneştin, bu yerde battın, şu beyaz mermerin altında yattın. Fazilet, hakikat uğrunda sesin yükseldi, nihayet söndü nefesin, cihandan iğrendin, bu yere kaçtın. Türk tarihinde vatan, millet ve hürriyet gibi kavramlardan ilk kez söz eden ve yaşamının sonuna kadar bu kavramları savunan, Tanzimat'tan bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001, Cilt 2, sayfa 584, Namık Kemal 1840-1888, öldüğünde Mustafa Kemal daha çocuktu ama sonraki yıllarda ondan çok etkilenecek ve şairin ünlü, vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yoymuş kurtaracak bahtı kara maderini, annesini, dizelerini değiştirerek bir toplantıda, vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini, biçiminde okuyacaktı. Atatürk'ün çoğu şiirlerini ezbere bildiği, iştenlikle benimsediği fikirlerinin devrimlerine ışık tuttuğunu gururla belirttiği Tevfik Fikret de, aynı Namık Kemal gibi daha 48 yaşındayken göçüp gitmiştir. Aşiyan'dan ikinci kez ayrılırken Mustafa Kemal bu iki büyük Türk'ü özlemle anmış olmalıydı. Dahası yeni bir devlet kurarken düşüncelerinden geniş biçimde yararlanmayı umduğu ve derin bir saygı beslediği sosyolog, şair ve yazar Ziya Gökalp de 1876-1924, Namık Kemal ve Fikret gibi 48 yaşında ölecekti. Genç denilebilecek yaşlarda kaybettiğimiz bu üç önemli isim, daha uzun yaşasalar ve Mustafa Kemal'in benzersiz azmi ve dehası sayesinde Türk ulusunun onların da hayallerini süsleyen günlere kavuştuğunu görebilselerdi, kim bilir ne denli mutlu olurlardı. Mustafa Kemal'in Tevfik Fikret'e olan bağlılık ve hayranlığını somut örneklerle göstermeyi sürdüreceğim. Ama önce bir sorunun cevabını vermeye çalışalım. Atatürk sonraki yıllarda ondan söz ederken, ben Fikret'e yetişemedim, onun sohbetinden istifade edemedim, bunun için kendimi bedbaht sayarım ama bütün eserlerini okudum, birçoğu da ezberimdedir, o hem büyük şair hem de büyük insandı demiştir. Peki ya Fikret, Mustafa Kemal'in varlığından haberdar olmuş muydu? Olmuşsa hakkında acaba ne düşünmüştü? Çocukluğundan başlayarak kısa ömründe yaşadığı bunca travmanın yanı sıra tam 5 savaşa tanıklık edip ülkesinin tesbih taneleri gibi nasıl dağılıp gittiğini, insanların nasıl yokluklar ve umutsuzluklar içinde kıvrandığını gören büyük vatansever, büyük hümanist son günlerinde neler düşünüyordu? Doktor, senin bu kadar bildiğin var, seni seven pek çok, niye bu adamlara harp etmeyelim, bu deliliktir demiyorsunuz? Hiç çelikle et dövüşebilir mi? Ölenlere yazık değil mi? Ne kadar nüfus kaldık ki? İtalyan harbini, Balkan harbini yaptık. Bunlar bitmeden biz çoktan bittik. Şimdi bu harbe, Birinci Dünya Savaşı, Allah aşkına biz neden girdik? Ben mi yanlış düşünüyorum? Niye susuyorsun doktor? Ordinarius Profesör Doktor Mazhar Osman Uzman, Tevfik Fikret'le çalıştığım zamana ait hatıralar, Yeşilay Dergisi, sayı 135, 1945. Hastalığının tehlikeli boyutlara ulaştığı 1915 yılının bahar ve yaz ayları, Osmanlı'nın iddiatçı yöneticiler yüzünden Çanakkale'de bir ölüm kalım savaşına giriştiği aylardır ve Gelibolu cehenneminde bir umut ışığı parlamaya başlamıştır. Tevfik Fikret, acaba haberli miydi bu umut ışığından? Cumhuriyet Gazetesi'nin yazı işleri sorumlularından dostum Sami Karaören, merakımı giderirken şu önemli açıklamayı yapıyor. Biliyorsun, ben Tevfik Fikret üzerinde çok çalıştım, çok kafa yordum. Sayısız toplantıya konuşmacı olarak katıldım. Evet, Tevfik Fikret, Mustafa Kemal'den haberdardı ve Çanakkale'deki başarılarını dikkatle izliyor. Bu başarılar, o tarihlerde yok olup gitmekte olan yaşama isteğini canlı tutuyordu. Ah, Gelibolu'daki şu Miralay'ı bir görebilsem, tanıyabilsem diye hayıflanıyor ve dostlarına bunu açıkça ifade ediyordu. İkinci bölüm. Mustafa Kemal'e ışık tutan şair. Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmenizi ister. Atatürk. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp Anadolu'yu doğudan batıya doğru kat ederek çörtenlerden adam boyu buzların sarktığı karlar altındaki zavallı ve bakımsız Ankara'ya 27 Aralık 1919 Cumartesi günü saat 15.30 sularında nasıl geldiğini, 2. Meşrutiyet'in 1908 ilanı törenlerini yönetmeye giderken bir Ermeni komşusu tarafından zehirlenerek şehit edilen Seymenbaşı Halil Efe'nin o tarihte askerlik çağına gelmiş bulunan oğlu şöyle anlatıyor. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını getiren patlamış lastikleri çaputlarla doldurulmuş otomobiller göründüğünde Ankara ve çevresinden koşup gelen muazzam kalabalık arasında heyecan son haddine varmıştı. Halkın sevgi gösterileri arasında güçlükle ilerleyen otomobiller, vali vekili Yahya Galip Bey ile garnizon kumandanı Ali Fuat Paşa'nın önüne gelince durdu. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı ve Ankara'nın aydın müftüsü Börekçizade Rıfat Efendi ve arkadaşları da oradaydı. Ankara sevmenleri ise önde yaya, arkada atlılar olmak üzere, karşılama heyetinin tam karşısında ve teke palalarını kınlarından çıkarmış olarak dimdik duruyordu. Yol yorgunluğunu belli etmemeye çalışan Sarı Paşa, beli kuşaklı şık paltosu, boz astragan kalpağı, parlak çizmeleriyle herkesten öylesine farklıydı ki. Karşılayanların ellerini sıktıktan sonra birden seymenlere yöneldi. Sağ elindeki bastonu yere dayayıp hiçbir şey söylemeden bir süre yüzlerine baktı. Geldiği yolun son kilometreleri boyunca sağlı sollu dizilmiş seymenlerin onu çok etkilediği anlaşılıyordu. Yaşa, var ol sesleri de kesilmişti. Kararmaya başlayan havada bir kuş uçsa kanat sesi duyulacaktı. Sakin fakat kararlı bir sesle bu inanılmaz sessizliği gene kendisi bozdu. "Merhaba efeler." Hep bir ağızdan "Sağ ol Paşa Hazretleri." "Arkadaşlar buraya niçin geldiniz?" "Millet yolunda kanımızı akıtmaya geldik Paşa Hazretleri." "Fikrinizde sabit misiniz?" Tekrar gök gürlemesi gibi bir cevap geldi Seymenlerden. "Andolsun." Gözleri yaşarmış, berbat yollar üzerinde eski bir otomobille yaptığı uzun yolculuğun yorgunluğu üzerinden sanki akıp gitmişti. Gözleri çakmak çakmaktı. "Var olun yiğitlerim." Orhan Karaveli, Bir Ankara Ailesinin Öyküsü, İstanbul 1999. Son durak ve kurtuluşun merkezi olarak seçtiği anlaşılan Ankara'daki bu benzersiz karşılama paşayı heyecanlandırmış ve çıktığı yolda biraz daha yüreklendirmiş olmalıydı. Ne ki biraz sonra kent merkezindeki vilayet binası önünde her yana asılmış gaz lambalarının titrek ışıkları altında yapılacak çok anlamlı ve destansı bir başka tören daha vardı ve kim bilir paşayı belki de ilkinden daha fazla heyecanlandıracaktı. Sonraki yıllarda Türkçe, tarih ve coğrafya öğretmenliği yapacak olan Ankara Sultanisi öğrencilerinden Münir Müeyyit Bekman, 1902, paşanın karşısında esas duruşa geçerek Tevfik Fikret'in Ferdasını ezberden okumaya başlar. "Ferda senin, senin bu teceddüt, bu inkılap, her şey senin değil mi ki zaten, sen ey şebap, gençlik. Sönsün müebbeden o cehennem, senin bugün cennet kadar güzel vatanın var. Şu gördüğün zümrüt bakışlı, inci şetaretli kızcağız. Kimdir bilir misin? Vatanın. Gençler, bütün ümmidi vatan şimdi sizdedir. Her şey sizin, vatan da sizin. Her şeref sizin." A. Ferda Yarın manzumesinin tamamı kitabın son bölümünde bugünkü dile uyarlanmış şiirler arasındadır. B. Profesör Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu da Münir Müeyyet gibi o tarihte Ankara Sultanisi öğrencisidir ve bu töreni o da izlemiştir. Avukat F. Cumbul, Mustafa Kemal Aşiyan'da, sayfa 35. Bir hayli şaşırtıcı ama kim, nasıl ve nereden Mustafa Kemal'in o tarihte pek bilinmeyen Fikret hayranlığını öğrenmiş ve onun bir şiiriyle selamlanmasının iyi karşılanacağını akıl etmiş olmalıydı. Belki de bu, Mustafa Kemal'in gençlik yıllarında Fikret'ten etkilenerek manzumeler yazdığını bilen biriydi ve Kadidi İstibdat, İstibdadın İskeleti veya öbür adıyla Kırmızı İzler'den haberdardı. İşte biraz kısaltılmış ve sadeleştirilmiş olarak, ikinci meşrutiyetin ilanına karşı ayaklanıp payitahtın altını üstüne getiren yobazları bastırmak için Selanik'ten İstanbul'a gelen hareket ordusunun 27 yaşındaki kurmay başkanı tarafından yazılıp 24 Kasım 1908 günü Şanlı Ordu gazetesinde yayınlanan Kırmızı İzler. Bir köhne iskelet, bir uğursuz çehre, karanlık ve tereddütler içinde, belli telaşı, hep düşünür gibidir kendine göre, sahte fikirleriyle aleme karşı. Tırnakları ailelerin kalbine saplı, haksızlığa uğrayanlar her yanda ağlamaklı. Katlandı vatan görmeye evladını yenik, birçoğumuz uzakta hapislerde süründük, gözü yaşlı ve yaralı gaziler gibiydik. Ey parmak uçları cinayet kurşunlarına delil teşkil eden köhne iskelet, fikrin katili. Ey köleliği reddeden gençliğin katili. Ey varlığı bir millet için alçalma nedeni. Ey çehresi cinlere bile dehşet vereni. Zindanları, sürgünleri, mahbesleri doldur. Esaret zinciriyle bütün hisleri dondur. Nefesler zehirlenip sonsuza sürgün, sonra denizler, her girdiğin hanede durur kırmızı izler. Hıyanet kabusuyla vatan can çekişirken, Rumeli dağları bir gün nurlarla boyandı. Uyuyanlar hürriyetin soluğuyla uyandı. Herhangi bir Anadolu kasabasından farksız, karanlık bir umutsuzluk çukurundaki Ankara'yı, coşkunun zirvesine taşıyan 27 Aralık 1919 akşamı, vilayet binası önünde yapılan törene dönersek. Esas duruşa geçip, Ferda'yı yüzüne karşı ve baştan sona duraksamadan okuyan 17'sindeki sultani öğrencisini paşa yanına çağırarak adını sorar. "Münir Müeyyet Paşa Hazretleri, Ankaralıyım ve ben de sizin gibi manzumeler yazıyorum." Paşa gülümser. "Ya, demek öyle." "Evet Paşa Hazretleri, Ankara'ya hoş geldiniz. Bütün sultani öğrencileri emrinizdedir." "Ferda'yı pek güzel okudun Münir Müeyyet Efendi oğlum. Herhalde bilirsin, ferda yarın demektir. Yarınlar demektir. Ve yarınlar elbette bizimdir ve mutlaka bizim olacaktır. Ben de zaten bu inançla Ankara'ya geldim. Bu inançla hep birlikte mücadeleye girmiş bulunuyoruz. Yarınlar için, yarınların bizim olması için. 27 Aralık gece yarısının buz gibi Ankara soğuğunda muazzam kalabalık heyecanla tutuşmuş gibidir. Alkışlar, yaşa, var ol çığlıkları kesilmek bilmez. Yeni devletin ilk ve son başkenti olacak Ankara'yı Namık Kemallerin, Tevfik Fikretlerin ve en umutsuz günlerde "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur, sinem, özüm ateş ile doludur" diye haykıran Mehmet Emin Yurdakul, 1869-1944 beylerin ruhu sarıp sarmalamış gibidir. Bu ruh, milli mücadele ve Atatürklü yıllar boyunca Ankara'nın ve bütün yurdun üzerinden hiç eksik olmazken, özellikle geleceğin Cumhuriyet öğretmenleri, onunla birlikte oldukları her fırsatta karşısına geçip bir Fikret şiiri okumayı gelenek haline getireceklerdir. İstanbul Öğretmen Okulu'nda Darül Muallim'in psikoloji, pedagoji öğretmeni ve yönetici olarak görev yapan İbrahim Alaaddin Bey Gövsa Başkanlığı'nda öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir heyet, zaferden hemen sonraki 25 Eylül 1922 tarihinde Gazi'ye şükran duygularını sunmak için Bursa'ya gidecekler ve kentin Muallimler Birliği salonunda Tevfik Fikret'in Darül Muallim'in Marşı okunacaktır. Bunu o tarihte öğrenci olan Salim Rıza Kırkpınar tarafından dile getirilen bir Fikret şiiri izleyecek ve yılların öğretmeni Salim Rıza Bey yaşamı boyunca bütün Fikret'i anma toplantılarında ondan bir şiir okumayı gelenek haline getirecektir. Cumbul, sayfa 32. 19 Mayıs günü Samsun'da ateşlenen bu inanç, özveri ve devrim ruhu, Amasya, Erzurum, Sivas ve Hacı Bektaş üzerinden Ankara'ya ulaşmış ve Fikret'in ferdasıyla geleceğe ilk adımlar atılmaya başlanmıştır. Fikret'in bir kez bile yüzünü görmediği halde ilk gençliğinden başlayarak saplantılardan ve dogmatizmden uzak, yenilikçi, çağdaş ve devrimci fikirlerle donattığı bu, Tanrı'nın herhalde yok olup gitmelerini istemediği Türklere armağanı olan güzel ve sarışın çocuk, bütün kurtuluş, kuruluş ve cumhuriyet yıllarından 1938'de Elazığ'a yaptığı son yurt gezisine kadar Fikret'in izinden ve fikirlerinden hiç sapmamış, ulusuna, üstüne basa basa her fırsatta onu anlatmaya ve tanıtmaya çalışmıştır. Bazı öğütleri birebir onun şiirindeki sözlerdir. Daha Cumhuriyet'in ilk yılı bile dolmadan 25 Ağustos 1924'te Ankara'da toplanan Muallimler Birliği Kongresi'nde heyecanla kendisini dinleyen öğretmenlere şöyle seslenir: "Cumhuriyet sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister. İnsan zaman zaman Atatürk olmasaydı, Türklük şimdi kim bilir ne halde olurdu diye düşünüyor ve Fikret olmasaydı, belki Atatürk de olmazdı, sonucuna varmaktan kendini alamıyor. Bu sözlerim kimilerince belki abartılı bulunabilir. Ama Tevfik Fikret'in yer yer sadeleştirilmiş şiirleri arasında yapılacak bir küçük gezinti, Mustafa Kemal'in yüksek, soylu, hümanist, yurtsever, barışçı ve devrimci kişiliğinin oluşup gelişmesinde onun coşkulu ve ileriyi gören dizelerinin ne kadar etkili olduğunu ortaya koyacaktır sanıyorum. Eğilmek esaret zincirinden ağırdır boynuma. Dörtlük. İnsan melek olsaydı cihan cennet olurdu. Haluk'un defteri. Elbet sefil olursa kadın, alçalır beşer. Hemşireme. Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin. Bir tasvir önünde. Varsın bulunmasın bilecek nam ve şanını. Promete. Zafer biraz da hasar ister. Zelzele. Seni kim şimdi bağlayıp saracak? Kim şifalar verip de kurtaracak? Daima önde, daima yukarı. Düşmek etrafı görmemektendir. Sen yoruldukça yol uzar artar, çalı dişler, taş ağrıtır, yırtar. Koşan elbet varır, düşen kalkar, kara taştan su damla damla akar. Bütün alem kuvvetin esiridir. Haktadır, haktır en büyük kuvvet, Haluk'un defteri. Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır. Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır, ferda. Bir gün yapacak fen şu siyah toprağı altın. Haluk'un amentüsü. İnanmak, işte bir büyük ve ışıklı yol o karanlıkta. İnanmak ihtiyacı. Önüm bir yokuş, hep çakıl, hep diken. Yürürdüm fakat inat ve sabırla ben. İzler. Evet, sabah olacaktır, sabah olur geceler. Aydınlanma, asrımızın işte emellerinin ruhu. Sabah olursa. Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak, yaşa. Ey sevgili millet, yaşa, var ol. Zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa, hakkında bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. Dünyada şereftir yaşatan milleti, ferdi, millet şarkısı. Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma. Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma. Rücu. Fikir ordusu, gayret ordusu, azim ordusuyuz biz. Cehaletin, gecenin yıkıcısıyız, ilme hizmet ederiz. Darül Muallim'in marşı. En açık hikmet, ezmeyen ezilir. Ne savaşçı, ne savaş, ne istila, ne sataşma, ne saltanat, ne eşkıya. Yalana yalnız riya ve ahmaklık ağlar. Tarihi kadim. Bir örümcek götürür hakka beni. Tarihi kadime zeyl. Kanun diye, kanun diye, kanun tepelendi. Millet yaşamaz, meclisi aşağılanırken. 95'e doğru. Sen zanneder misin ki benim hep elemlerim, heyhat, ben günlerin dertlerini inlerim. Sen hiç kederlenme, senin öz oğulların, şefkatli kızların da var. Rübabın cevabı. Ve yazıldıktan neredeyse 100 yıl sonra, bugünün hortumcularını, hırsız yöneticilerini, işini bilen memurlarını, sinsi ve çağ dışı emeller peşinde bunca emek, özveri ve akıtılan kanlarla kurulmuş, güzelim Türkiye'nin altını oyanları düşündüren dizeler. Yiyin efendiler, yiyin. Bu iştah sofrası sizin. Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin. Hanı yağma. İstanbul'un eski şehremini, belediye başkanı, Profesör Doktor Operatör Cemil Topuzlu Paşa şunları yazıyor. Hür fikirli, vatansever şairimiz Tevfik Fikret'in meşhur manzumesinde tebarüz ettirdiği, belirttiği gibi, bu insafsız muhtekirler, vurguncular, zevk ve sefa içinde doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yediler, içtiler. Fakat aradan çok zaman geçmeden bunlardan bir kısmı sefalet, hatta açlık içinde öldüler. 80 yıllık hatıralarım, Topuzlu Yayınları, İstanbul 2002, sayfa 184. İnsan sormadan edemiyor. Türkiye'nin şimdiki hortumcularının, soyguncularının, hırsızların sonu da acaba böyle mi olacaktır diye. Düşman diyoruz. Nerede bu? Hariçte mi, biz mi? 95'e doğru. Türkiye'nin bugünkü mütareke basını kalemleri ve ülkenin varını yoğunu, halkın onca emek ve özveriyle yarattığı varlıkları haraç mezat elden çıkaranlar da Fikret'in 100 yıl önce yazılmış dizelerini düşündürmüyor mu? Zaman zaman Atatürk'ün bir özdeyişi sanılan ama aslında bir kız mektebi için şiirinin baş tarafındaki Fikret'e ait ithaf sözleri. Kızlarını okutmayan millet oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmiş demektir. Hüsranına ağlasın. Bunlar da aynı şiirin son dizeleri. Evet, anaların bağrı uygarlığın kutsal bahçesidir. En geri, en aciz, en bahtsız millet kadınlığı cehalete kardeş edendir. İkinci ayrımın sonu, sayfa 46.